17. ayrım, sayfa 149, 14. bölüm. Pierre'in istediğini yaptım. Ertesi sabah ilk uçakla Paris'e uçtum. Ama birlikte fabrika kuracağımız kişilerin benimle görüşmek için hiç aceleleri yoktu. Pierre'in tüm çabasına rağmen yalnızca 3. dereceden görevli biriyle görüşebildim. O da hiçbir açıklamada bulunmadan sadece beklemem gerektiğini söyledi. Pierre'in edindiği bilgilere göre adamlar, ismini sır gibi sakladıkları bir uzak doğu ülkesinden çok daha iyi koşullarla anlaşma yapacakları bir firma bulmuşlardı. Anladığım kadarıyla da pazarlıkları sürüyordu. Onların pazarlıktaki kozlarından biri de benim şirketimdi. Eminim uzak doğululara, "Bakın, siz istemezseniz biz Türklerle çalışırız," diyorlardı. Beni ise hiçbir teklifte bulunmadan bekletiyorlardı. Yaptıkları onur kırıcıydı. Doğru olan bir an bile beklemeden ülkeye dönmekti. Bu görüşümü Pierre'e açtım. Yanlış düşündüğümü söyledi. Şirketin durumunu çok iyi biliyordu. Yabancı ortak bulmak zorundaydım. Fakat bu hiç de kolay değildi. Hele bir hafta öncesine kadar görüşmelerimizin son derece olumlu gittiği bu Fransız şirketi kadar sağlamını bulmak imkansızdı. Hem biz profesyonel insanlardık. Bu işte duygusallığa yer yoktu. Bugün onlar bizi bekletirlerdi. Yarın elimiz güçlendiğinde biz onları. Pierre'in söyledikleri doğruydu. İş dünyasının kuralları buydu. Ya kurallara uyardınız ya da başarısız olmayı göze alırdınız. Ben de uymaya karar verdim ama boş durmak yoktu. Uyanık Pierre, olumsuz yanıt alma ihtimalimize karşı bizimle ortak olabilecek başka şirketleri araştırmaya başlamıştı bile. Tam 5 günümü Paris'te Pierre'in ofisiyle kaldığım otel arasında mekik dokuyarak geçirdim. Ortaklık için bulduğumuz şirketlerin hiçbirini gözüm tutmamıştı. Açıkçası bizi bekletmekte olan firmadan daha iyisi yoktu. Yeni ortak adaylarıyla bağlantı kurmak için ilişkide bulunduğumuz firmanın yanıtını beklemeye karar verdik. Bunun benim için kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Oğlumu öylece bırakıp gelmiştim. Her ne kadar doktorlar Burç'un iyi olduğunu söylemiş olsalar da kaygılanmaktan kendimi alamıyordum. Günde birkaç kere Gülriz'i arıyordum. Burç'un iyi olduğunu, onları merak etmemem gerektiğini söylüyordu. Gülriz'le işlerim hakkında konuşmayı sevmezdim. Şirketin yaşadığı son krizden de bahsetmemiştim. Ancak önemli bir sorunla karşı karşıya olduğumu anlamıştı. O yüzden olacak, çabuk dönmem için beni sıkıştırmıyordu. Ama ne zaman geleceksin diye sormaktan da kendini alamıyordu. Yakında demekle yetiniyordum. Fransa'da sıkılmıştım. Oğlum için kaygılanıyordum. Gerçi fabrikada, mağazada sorun yoktu. Telefonla görüştüğüm yöneticiler işlerin yolunda olduğunu söylüyorlardı. Sadece Kenanlardan haber alamıyordum. Ne yapmışlardı? O sabah kalkıp da beni bulamayınca ne düşünmüşlerdi acaba? Belki gittiğimin farkına bile varmamışlardı. Merak etseler mutlaka ararlardı. Ne araması, onların şimdi başlarını kaşıyacak vakitleri bile yoktur. Fotoğrafları çekmeye başlamışlardır. Belki evlerine bile gitmeyip stüdyoda yatıp kalkıyorlardır. Yok canım, Kenan keyfine düşkündür, fazla sıkıntıya gelemez. Fakat Katya disiplinli birine benziyordu. Kenan'ı da kendine benzetmeye başladıysa. Arasam mı acaba? Kendimi tuttum. İlgilenmiyor görünsem daha iyi olacaktı. Dönünce görüşecektik nasıl olsa. Ömür boyu bu otel odasında kalacak değildim ya. Elbet görüşmeye çağıracaktı bu adamlar beni. Çağırdılar da. Sıkıntıyla geçen 5 günün ardından müstakbel ortaklarım beni ofislerinde toplantıya davet ettiler. Buna toplantıdan çok aldıkları kararı açıklama konuşması demek daha doğru olurdu. Çünkü lafı uzatmadan koşullarımızın kendilerine uymadığını, bu nedenle ortak bir fabrika kurmamızın imkansız olduğunu söylediler. Güya kendimi böyle bir yanıta hazırlamıştım. Yine de çok canım sıkıldı. İçimden adamlara bağırıp çağırmak, günlerdir beni oyaladıkları, umutlandırdıkları için sövüp saymak geçti. Tabii yapmadım. Sakin olmaya çalışarak gülümsedim. Adamların tek tek ellerini sıkıp belki başka bir zaman çalışırız diyerek ayrıldım ofislerinden. Pierre'in de dediği gibi profesyonellik bunu gerektiriyordu. Aslında o da çok mahcup olmuştu ama benim kadar umutsuz değildi. Birkaç gün sonra Fransa'da kalmamı, birkaç gün daha Fransa'da kalmamı, aday firmalarla görüşmemizi önerdi. Önce Pierre'in önerisini reddettim. Büyük bir düş kırıklığı yaşıyordum. Otele döndüm, bavullarımı hazırladım. Uçak rezervasyonu için hava yollarını arayacaktım ki babamın sözünü anımsadım. Önemli bir karar vereceğin zaman mutlaka onun üzerine düşün. En az bir gece geçtikten sonra kararını ver derdi. Telefonun ahizesine bırakıp geniş yatağın üzerine uzandım. Bakışlarım otel odasının tavanında düşünmeye başladım. Sahi birkaç gün daha kalsam ne fark ederdi? Fabrikada, mağazada işler yolundaydı. Burç'un sağlığı yerindeydi. Kenanlardan kötü bir haber çıkmamıştı. Belki başka bir şirketle bağlantı kurabilirdik. Paris'e kadar gelmişken neden bu seçeneği değerlendirmiyordum ki? Hemen Pierre'i arayıp saptadığımız şirketlerle görüşme ayarlamasını söyledim. Kararıma sevindi Fransız arabulucum. Hemen ertesi gün bir şirketin yöneticisinden randevu aldı. Ancak görüşmelerimiz iyi geçmedi. Onlar bir moda markasının değil, fason işlerini yaptıracak bir firmanın peşindeydiler. Kuracağımız fabrikanın bu türden bir üretim projesi olmasını istiyorlardı. Tabii reddettim. İkinci gün başka bir şirketin yöneticisiyle görüştük. Onlar benim projemi onaylıyorlardı. Ancak yeterli finansmanları yoktu. Ön bir anlaşma yapmamızı, projeyi ise bir yıl sonra başlamamızı öneriyorlardı. Onları reddetmedim, düşünelim dedim. Üçüncü gün İsviçrelilerin şirketiyle görüştük. Projeye en sıcak bakan onlar oldu. Ancak onların da projeyi kendi aralarında tartışmaları gerekiyordu. Dosyaları bırakmamızı istediler, dosyaları bıraktık. Pierre, edinmek istediğiniz bilgiler olursa ben Fransa'dayım dedi. Ama isterseniz Selim Bey'i de arayabilirsiniz. İsviçreliler mutlaka arayacaklarını, olumlu ya da olumsuz yanıtlarını bildireceklerini söylediler. Böylece bir akşamüstü 8 günlük Fransa gezisinden bozguna uğramış olarak İstanbul'a döndüm. Dönmeme en çok ısmarladığı parfüm ve kremleri eksiksiz olarak aldığım karımla Fransa'dan getirdiğim renk renk boya kalemlerine kavuşan Burç sevindi. Evime döndüğüm için ben de mutluydum. Onlara özlemle, sevgiyle sarıldım. Öyle olması gerektiği için değil, öyle olduğu için. İkisini de özlemiştim. İkisini de seviyordum. Oğlumun saçlarını okşayıp hafta boyunca neler yaptığını dinledim. O da bana Fransa'yı sordu. Aslında daha önceki Fransa gezilerimden dönüşümde de ona bu ülkeyi anlatmıştım. Ama Burç bıkıp usanmadan her defasında bana Fransa'yı anlat derdi. Önce dinlediklerini unutuyor diye düşündüm. Sonra oğlum için önemli olanın anlattıklarım değil, onunla ilgilenmem olduğunu anladım. O da normal çocuklar gibi defalarca duymuş olsa da aynı masalı çok sevdiği birinden dinlemenin verdiği mutluluğu yeniden yaşamak istiyordu. Hatta belki biraz daha fazlasını istediğini bile söyleyebilirim. Onsuz geçen zamanlarımda yaptıklarımı öğrenerek yanımda yokken yaşadıklarımı böylece benimle paylaşmış oluyordu. Burç'un sandığımdan daha duyarlı bir çocuk olduğunu bunu keşfedince anladım. Bu nedenle Fransa'daki günlerimi sıkıcı yanına atlayıp bir tür masal haline getirerek anlatmaya çalıştım. Ancak kafam karışık olduğu için bu kez başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Burç'un beni dinlemekten çabucak sıkılması da bunu gösteriyordu zaten. Güriz'in kendi elleriyle hazırladığı beğendiri tas kebabını afiyetle mideme indirdim. Bazen yemek sonrası yaptığım gibi evin camlı terasına geçip boğazın öteki yakasında Kandilli sahilinde yalıların boğazın dingin sularında yüzen ışıklarına bakarak köpüklü kahvemi yudumladım. artık evimde olmanın tatlı huzurunu hissetmem gerekirdi ama olmuyordu. Aklım, yüreğim, sinir sistemimin her bir hücresi işim için kaygılanmayı sürdürüyordu. Eğer yeni bir ortak bulamazsam önümüzdeki birkaç yıl içinde fabrikanın da mağazanın da kapısına kilit vurmak kaçınılmaz olacaktı. Aslına bakarsanız hiçbir zaman hırslı bir adam olmamıştım. Ancak elimdekileri satıp savıp işten güçten uzak sakin bir yaşam sürdürmeyi de hiç düşünmedim. İsteseydim bu türden bir yaşamı kolayca seçebilirdim. Mal varlığım, elimdeki para, bizi de, Burç'u da, olursa onun çocuklarını da ömrünün sonuna kadar refah içinde yaşatmaya yeter de artardı bile. Benim yerimde olsa pek çok insan bunu yapardı. Bazen benim de neden bunu yapmıyorum diye kendi kendime sorduğum olurdu. Fransa'dan dönerken uçakta benzer duygulara kapılmıştım. Hiç tanımadığım insanların ağzından çıkacak lafı beklemek için günlerce ailemden, vatanımdan uzakta kalmıştım. Kalmıştım da elime ne geçmişti? Kocaman bir hiç. Uçağın penceresinden uzaklarda batmakta olan güneşin, bulutların sırtını kızıla boyayan ışınlarını izlerken bunu düşünmüştüm. Yeryüzündeki bu güzelliklerin tadını çıkarmak dururken, bu azgın koşturmacaya, bu kör mücadeleye ne gerek vardı? Marka marka deyip yırtınıyordum. Ben öldükten sonra daha ne kadar ayakta kalacağı belli olmayan soyut bir isim için bu kadar emek harcamaya değer miydi? Kendimi tümüyle karıma, oğluma, aileme adasam, hayır yapamazdım. Bakmayın bunların aklımdan geçtiğine. Evet, hırslı bir adam değildim ama işimi korumak için de elimden geleni yapardım. Çünkü gerçekte işim soyut bir marka değil, beni ben yapan alandı. Geçmişim onun içindeydi. Bugünüm onunla doluyordu. Geleceğim de o olacaktı. Düşlerim, umutlarım, sırlarım hepsi işimin içindeydi. Bilmem için kaybetmeme gerek yoktu. İşim olmadan kendimi bir hiç gibi hissederdim. Benim eserim de buydu. Fabrikamla, mağazamla yarattığım marka. Azya. Bu marka Kenan'ın düşlediği türden bir ölümsüzlük getirir miydi bana bilmiyorum. Zaten bu umurumda da değil. Ben ölümümden sonrası için değil, bugün için yaşıyordum. Düşünerek verilmiş bir karar değildi bu. Babamın ve parçası olduğum iş dünyasının bana öğrettiği, alışkanlık haline getirdiğim bir yaşam biçimiydi. Soluk aldığın sürece en iyilerden biri olmak, bu delice koşuşturmacanın dışına düşmemek. Bu türden bir yaşama biçimini yadırgayabilirsiniz. İnsanca bulmayabilirsiniz. Size hak veririm. Dahası başta solcular olmak üzere yüzlerce akademisyen, politikacı, ekonomist, felsefeci, böylesi bir yaşamın yanlış olduğunu anlatan milyonlarca sayfa kitap yazmıştır. Fakat bu yaşam biçimi benimle başlamadı, benimle de son bulmayacak. Bunca eleştiriye, bunca nefrete rağmen hala ayakta kalıyorsa, insanoğlunun karakteriyle uyuşan bazı temel özellikler içeriyor olmalı. Bu tutku benim gibi ailesine delicesine düşkün bir adamı bile 8 gün boyunca Fransa'da bir otel odasında bekletebiliyorsa, varın gerisini siz düşünün. Bu konuda kendimden çok Gülriz'e şaşırdığımı söylersem abartmış olmam. Karımın bir gün bile artık bu işleri bırak ya, ya da başkasına devret, bize daha çok zaman ayır türünden bir önerisi olmamıştı. Ki Burç'la uğraşırken onun ne kadar zorlandığını biliyordum. Benim desteğimin onu rahatlatacağını, biraz olsun nefes almasını sağlayacağını bile bile nedense bana böyle bir öneride bulunmamıştı. Kocam daha çok para kazansın, daha da iyi yaşayalım diye düşündüğünden değil. İflas etsem, elimizde avucumuzda ne varsa kaybetsek belki biraz zorlanırdı ama eminim karım o koşullarda da ayak uydururdu. Gülriz görmüş geçirmiş bir ailenin kızıydı. Kayınpeder biz evlenmeden önce ölmüştü. Onu tanımamıştım. Kayınvalidem aklı başında bir insandı. Kibardı. Kendi sınırlarını çok iyi bilirdi. Bir gün bile ilişkimize müdahale ettiğini hatırlamıyorum. Hepsinden önemlisi ise insan sarrafıydı. Zekası, görgüsüyle, kızına da yol göstermiş, onu çok iyi yetiştirmişti. Böyle bir terbiye alan Gülriz de benim işimin kendi sınırları dışında olduğunu, bu alana müdahale etmemesi gerektiğini biliyordu. Belki de düşündüğü ben değildim, kendisiydi. İşi tasfiye edip hep evde kalsaydım onun egemenlik alanına girecektim. Hizmetçiye karışacak, bahçıvanı uyaracak, ahçıya talimatlar vermeye başlayacaktım. Burç'un günlük yaşamına bile ondan daha fazla yön vermeye kalkacaktım. Zavallı karıcığım ne yapardı bu durumda? Yıllardır kavgasız, gürültüsüz, birbirine saygıyla geçen evliliğimiz bu yeni ilişkiler sistemine dayanabilir miydi? Karım, evliliğimizin sürekliliğini sağlayan hassas dengeleri benden çok önce kavramış olmalıydı. "Üşüyeceksin Selim," diyen sesiyle dağıldı düşüncelerim. "Baksana rüzgar çıktı, fırtına geliyormuş." Terasın kapısına yaslanmış, yüzünde çok iyi tanıdığım bir ifadeyle bana bakıyordu. 8 gündür ayrıydık. 8 gündür ayrı yataklarda yatmıştık. Havaalanından eve geldiğimde kapıda karşılamıştı beni. Usulden bir sarılma, usulden yanağa kondurulan kibar bir öpücük. Ama şimdi kapıya yaslanmış öylece dururken bir eş olarak, bir kadın olarak hakkını istiyor gibiydi. 10 yıllık evlilik hayatımıza rağmen Gülriz cinsel konularda hala bir genç kız kadar utangaçtı. Burç'un doğumundan sonra utangaçlığı açıkça çekingenliğe dönüşmüştü. Yeniden hamile kalmaktan, yeniden özürlü bir çocuk doğurmaktan korkuyordu. Çekingenlikten kurtulması için aylar geçmesi gerekmişti. Yo, hiçbir zaman soğuk bir kadın olmamıştı ama rahat biri olduğu da söylenemezdi. Bugüne kadar benimle sevişmek istediğini açıkça hiç söylememişti. Bunu davranışlarıyla belli ederdi. Onun bu haline o kadar alışmıştım ki ne zaman sevişmek istese hemen fark ederdim. Şimdi de terasın kapısına dayanmış dururken gözlerindeki ışıktan, dudaklarındaki utangaç gülümseyişten benimle birlikte olmak istediğini anlıyordum. Fakat ben kendimi sevişmeye hiç de hazır hissetmiyordum. Kafam karışıktı, ruhum bitkin düşmüştü. Günlerdir yan gelip yatmama rağmen bedenim yorgundu. Gülriz'in isteğini bu defa anlamazlıktan gelmeye karar verdim. Başımla terasın penceresini zorlamakta olan rüzgarı göstererek sahi dedim. Sanki içeri girmek istiyor. Belki de sana içeri gir demek istiyor dedi Gülriz yüzündeki ifadeyi değiştirmeden. Canım karıcığım işte cesareti ancak bunu söylemeye yetecek kadardı. Ama ben inatla anlamazlıktan gelmeyi sürdürdüm. Saat kaç diye sordum. 11'e geliyor. Ben biraz daha oturmak istiyorum dedim gülümseyerek ama bakışlarımı kaçırmıştım. Fransa'da işler pek yolunda gitmedi. Biraz düşünmek istiyorum. Gürz'in yüzündeki ifade yerini hemen bir kabullenmişliğe bıraktı. O zaman sana bir battaniye getireyim. Hasta olacaksın burada. Teşekkür ederim, iyi olur. Gülriz düş kırıklığına uğramıştı ama belli etmedi. Üzülmüştüm, ben de belli etmedim. Battaniyeyi getirip dizlerimin üzerine örterken bana kızmıyorsun değil mi diye mırıldandım. Durup gözlerimin içine baktı, koyu renk gözlerinde yoğun bir şefkat vardı. Sanki kocası değil de çocuğuymuşum gibi bakıyordum. Neden kızayım sana? Elini avuçlarımın içine aldım, benimkilerden daha soğuktu. Dudaklarıma götürüp saygıyla öptüm. Sağ ol Gülciz dedim. Sağ ol karıcığım. Elini avucumdan usulca aldı. Saçlarımı okşadı. Sana süt ya da çay getireyim mi? Yok istemem. Sen yat. Boynunu bükerek baktı yüzüme. Tamam dedi. Sen de çok oturma. Hava soğuk. Baksana yağmur da başladı. Gülriz beni terasın çink odamına çarpan yağmur damlalarıyla baş başa bırakıp giderken keşke bunu yapmasaydım diye geçirdim içimden. Keşke onu yalnız göndermeseydim. Aslında hala arkasından gidebilirdim ama bu isteği duymuyordum içimde. Kahrolası herifler bütün neşemi kaçırmışlardı. İçeride bir kapının kapandığını işittim. Gülriz banyoya girmiş olmalıydı. Dişlerini fırçalayacaktı. Zavallı karıcığım onu da mutsuz etmeyi başarmıştım. Güya işimi eve taşımayacaktım. Nasıl taşımazsın? Aklını dışarıda bırakıp da giremezsin ki içeri. Gülriz de hiç çaba harcamıyor ama. Belki üsteleseydi, yapamaz ki böyle yetiştirilmiş. Onun yerinde Katya olsaydı, sahi Katya olsaydı ne yapardı acaba? Eminim uysalca çekip gitmez, beni kışkırtmaya, tahrik etmeye çalışırdı. O gece Kenan'la nasıl sevişiyordu? Belki de yanılıyorum, sevişmelerin nasıl başladığını görmedim ki. Belki o da bu konularda gürüz gibi utangaçtır. Belki onu tahrik eden Kenan olmuştur. Davranışlarındaki rahatlığa bakarak bir kadının yatakta nasıl olduğunu anlayamayız ki. Çekici, açık saçık giyinen, erkeklerle senli benli konuşabilen bir kadın yatakta pekala soğuk nevalenin biri olup çıkabilir. Bu konuda az mı hikaye dinledim arkadaşlarımdan, özellikle de Kenan'dan. Ama Katya öyle biri olsaydı bizim oğlan böyle yapışıp kalır mıydı kadına? Belki de aşık olmuştur. Aşık olunca seks o kadar önemli olmayabilir. Olmayabilir ama Kenan'la Katya'nın arasında seks de vardı. Hem de en ateşlisinden. Baksana, benim yanımda bile sevişmeye çekinmediler. Hem Rus kadınları... Şimdi de bu yalana mı inanacaksın? Zavallılar ekmek parasını çıkarmak için bedenlerini satıyorlar. Hepsi bu. Kadının Rus'u, İngiliz'i, Türk'ü olmaz. Hepsi kadın işte. Onların da arasında biz erkekler gibi sevişmekten hoşlananları var, hoşlanmayanları var. Ama Katya'nın sevişmekten hoşlandığı kesin. Öyle mi acaba? Sen onu Kenan'la sevişirken gördün. Kenan'ın yerinde başka biri olsaydı nasıl davranacağını kestiremezsin. Birden bir ışık gözlerimi aldı. Karşıdaki tepeler çakan şimşekle aydınlandı. Ardından gökyüzü homurdanmaya başladı. Dışarıda yağmur artmış, fırtına şiddetlenmişti. Yağmur suları terasın camlarından ince şeritler oluşturarak bahçeye akıyordu. Rüzgar uğultular çıkarıyor, inatla camları zorluyordu. Bacaklarımın üzerindeki battaniyeye rağmen içim ürperdi. Karşı tepeler gökyüzünü parçalayan iki şimşekle yeniden aydınlandı. Aynı anda teras büyük bir gürültüyle sarsıldı. Yakınlara bir yerlere yıldırım düşmüş olmalıydı. İçeri girmenin zamanı gelmişti. Ayağa kalkmıştım ki kapıda Gülriz belirdi. Burç dedi, Burç seni istiyor. Korktu değil mi? Korktu, çok yakınlara düştü. Burç nerede? Odasında. Burç'un odasına birlikte girdik. Oğlum kafasını yastığın altına sokmuştu. Usulca yatağa oturdum, yastığı kaldırıp oğlumun yüzüne baktım. Hayrola, düşen yıldırımı mı arıyorsun diye sordum. Hı. Yıldırım yastığının altına düşmedi ki oğlum, dışarıya düştü. Hadi çıkar başını yastığın altından. Kararsızlıkla yüzüme baktı. Hadi ama, yıldırımdan korkmuyorsun değil mi? Yutkundu. Korkmuyorum. Ben de korkmuyorum. Çünkü bizim evimize yıldırım düşmez. İnanmak isteyen gözlerle yüzüme baktı. Düşmez mi? Düşmez dedim. Hala başının üstünde duran yastığı alarak, çünkü çatımızda paratoner var. Paratonerin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Doğruldu, korkusu geçmemişti. Sadece dikkati dağılmıştı. Bilmiyorum. İnanmıyorum dedim karıma dönerek. Duyuyor musun Gülriz? Paratonerin ne olduğunu öğretmemişler. Bakışlarımı yeniden Burç'a çevirdim. Paratoner, yıldırımları etkisiz hale getiren bir alettir. Evlerin en yüksek yerine konur. Böylece yıldırım o evdekilere zarar vermez. Anladın mı? Gülümser gibi oldu. Parato, yani o alet olunca yıldırım bize zarar vermez mi? Tabii vermez. Ne sandın? Bizim eve yıldırım düştüğünü hatırlıyor musun hiç? Yok. Hatırlayamazsın çünkü düşmedi. Hiç de düşmeyecek. Düşmeyecek diye söylendi. Düşmeyecek. Sahi sen görmedin mi bizim paratoneri? Görmedim dedi tombul küçük ellerini yana açarak. Konuşurken ellerini kullanmaya başladığına göre korkusu iyice azalmıştı. Yarın ilk işimiz sana paratoneri göstermek olsun, tamam mı? Tamam dedi. Ama yüzüne derin bir kaygı yayılmıştı. Gülriz kulağıma eğildi. Sanırım bu gece bizimle yatmak istiyor dedi. Biliyor musun Burç, aslında ben fırtınaları severim. Onları izlemeye bayılırım, güvenli bir yerden tabii. Sen hiç fırtınaları izledin mi? Burç masum bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. İzlemedim. Elimle penceresini gösterdim. Gerçi sen de haklısın, buradan gökyüzü iyi gözükmüyor ki. Bak ne diyeceğim, bu gece bizim odamıza gel, birlikte şu fırtınayı izleyelim, olur mu? Her zaman yaptığı gibi izin isteyen bakışları annesine kaydı. Bu gecelik olur dedi Gülriz. Ama bunu alışkanlık haline getirmek yok. Anlaştık mı? Burç'un yüzü aydınlandı. Anlaştık, anlaştık anneciğim. Onun minik bedenini kucaklayıp koridorda ilerlerken Gülriz'in de koluma girdiğini hissettim. Yatak odamızda pencerenin önüne yerleştik. Islak gökyüzünü ışıktan kılıcıyla parça parça eden fırtınayı izledik. Ama Burç gösterinin tadını çıkaramadı. Daha tedirginliğini tam olarak üzerinden atamadan uyuyakaldı. Odasına götürelim mi dedim. Hayır dedi karım, söz verdik bu gece yanımızda uyusun. Sitem yoktu sesinde, kırgınlık yoktu. Ne istediğini bilen bir kadının kendinden emin sakinliği vardı sadece.